أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثımız İmam Ali Aleyhisselam'ın imamet ve vilayetine delalet eden Kur'an-ı Kerim ayetleri, peygamberimizin hadisleri ve diğer şahitler, emareler bu konuda. Geçen bahsimizde dedik ki İmam Ali Aleyhisselam'ın vilayetini ve imametini ispat eden delillerden bir diğeri de o Hazretin masum olduğunu beyan Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Peygamberimizin hadisleridir ki Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinden ve keza Peygamberimizin İmam Ali Aleyhisselam'la ve Ehl-i Beyt ile ilgili buyurmuş olduğu açıklamalardan elde edilir ki İmam Ali Aleyhisselam Ehl-i Beyt'in bariz önde gelen şahsiyeti olarak ve keza Peygamber'in Ehl-i Beyt'i bütünüyle masumdurlar. Dolayısıyla masum olduklarına göre tabi olarak onlar insanların önderi olması icap edir. Onların imamı olması icap edir ki masum insanı Hakk'a götürebilir ve Hakk'a götürmek önderliğinde masumdan daha evla kim olabilir? Bugün de yine aynı mealde arz edeyim ki açıklamalar söz konusudur. O da şu ki İmam Ali Aleyhisselam ashab içerisinde fezail açısından herkesin önündedir. Bu bütün insanların, münsif insanların itirafı bunadır ki ashab içerisinde peygamberden sonra hiçbir kimse bu fezail açısından, hani masumiyet dışındaki fezail açısından İmam Ali Aleyhisselam'ın bırakın derecesine ulaşmayasa oraya yaklaşmaları bile söz konusu değil. Nitekim arz etmiştik ki İmam Ali Aleyhisselam bu şeye işareten buyurmuştu. La yerga ileyye teyr yenhediru annis seyl. Uçan kuşlar, kemal zirvesine uçan, o âli derecelere ulaşmak için uçuş yapan o erdem sahipleri benim zirveme ulaşamazlar. Faziletler benden sel gibi akar aşağıya doğru. Eğer erdem sahipleri var ise de onlar benim taliplerimdir. Onlar benim dağıttığım faziletlerden yararlanmışlar. Bunu yani münsif herkes itiraf eder. Bu cümlede Nehcül Belâğa'ya şerh yazan İbn-i Ebi'l-Hadid de bunu itiraf etmiş ama hidayette tam nurani olmadığından dolayı bu itirafa rağmen hidayet bulmamış. O Nehcül Belâğa'nın şerhinin ilk cildinin başlangıcında buyuruyor ki İslam dünyasındaki bütün faziletlerin merkezi, menbai Resulullah'tan sonra İmam Ali Aleyhisselam'dır. Bu yüzden fazilet erbabları her açıdan, mesela ahlak açısından olsun, irfan açısından olsun, diğer her açıdan bir fazilet sahibi, fıkıh açısından olsun, fakihler kendilerini İmam Ali Aleyhisselam'a, ilimler ona ulaştırmaya çalışıyorlar. Arifler ona ulaşmaya, biz İmam Ali'den kesb-i marifet ettik demeye getiriyorlar. Diğer ahlakı erdemlerde cesaret olsun, cömertlik olsun, her açıdan bir fazilet sahibi var ise bu İmam Ali Aleyhisselam'ın sofrasından bir şeyler aldığını kendisine iftihar olarak sunmaktadır. Yani ben onun sofrasının kırıntılarını topladım demeye getiriyor. onun o erdem sofrasında kırıntılar bize de nasip oldu diyorlar. Böyleyken madem ki İmam Ali Aleyhisselam böyledir eshab içerisinde, nasıl olabilir ki eshabın diğer içerisinde diğerleri bunun önüne geçsinler ve buna önderlik ve rehberlik yapmaya kalksınlar? Bu ancak tahakküm olar, bu ancak zorbalık olar, bu ancak arz edeyim ki haktan mücadele olmuş olur, hakka savaş olmuş olur. Başka bir anlam buna vermek olmaz. Mesela yine birkaç tane örnek arz edeyim. Peygamberimizin iki yerde mesela İmam Ali Aleyhisselam'ın Allah katında en mehbub insan olduğunu beyan etmiştir. Birincisi meşhurdur yine ehli sünnet ve şianın kaynaklarında, mütevatirdir. Bu da yine bu hadiste bir kuşku yok. Peygamberimize ashabtan birisi bir kızarmış kuş hediyedir. Getiriyor demek ki peygambere bir hediye getirmek amacıyla sunuyor peygamberimize hediye olarak. Peygamberimiz buyuruyorlar ki o su, yemek önüne geldiğinde onun yalnız yemek istemiyor. Dua ediyor, ya Rabbi senin en sevimli kulunu gönder de benimle beraber bu yemekte ortak olsun. Peygamber evdedir. Enes bin Malik diyor ki peygamberin bu duasını işittim. Peygamber yalnızdır evde. O yemek önünde yememektedir. Dua edip bekliyor. Ve kapının çalınıp da bir Allah'ın en sevimli kulu gelmesini istiyor. Enes bin Malik diyor ki ben içimden kendi dostları, arkadaşları, bunların bir grupla, Enes bin Malik de bir grubun, içimden çok arzu ediyordum ki benim arkadaşlarımdan o, benim grubumuzdan birisi gele de işte bu bir şey ola, fazilet olmuş ola buna. Ama kapıyı İmam Ali Aleyhisselam çağırıyor. Peygamber de ev müsaade var mı? Ya peygamber müsait mi içeri gireyim diye. Enes kapıya gidiyor. Çünkü Enes peygambere bir süre hizmetkarlık yapmıştır. Ama bu fazileti İmam Ali Aleyhisselam'a mal etmemek namına diyor peygamber müsait değil. Geri çeviriyor İmam Ali Aleyhisselam. Kendisi ehl-i sünnet kaynağında. İkinci sefer bir süre ara geçiyor yani bir müddet. İkinci sefer yine peygamberin huzuruna gelmek için İmam Ali Aleyhisselam müsaade istiyor. Yine müsaade yok gibisinden cevap verince üçüncü sefer kapıyı çalışında peygamber içeriden bağırıyor. Ey Enes, niçin izin vermiyorsun gelir Ali'yi kardeşim? Ve peygamberin izniyle bir daha giriyor ve peygamberle beraber o yemeğin başında Allah'ın en sevimli kulu. Keza Hayber olayında, Hayber fethinde İmam Ali Aleyhisselam gözleri hastadır ve arz edeyim ki savaşa fiilen katılmamaktadır. Peygamberimiz fazilet iddiasında bulunan kişileri birer birer ordu komutanlığında gönderiyor. Ama hepsi gidip yenilgiyle kaçıp geliyorlar. Kaçtıklarında da o orduyu suçluyor ki bunlar korkaydılar. Yahudilerin saldırılarına tahammül edemediler, kaçtılar. Ordu onun komutanlarını suçluyorlar ki yücebbinûnehu ve yücebbinûhum. Ordu komutanı suçluyor ki bu korkaktı diye. Dayanamadı. Komutan orduyu suçluyor ki bunlar korkaktılar. Üç gün peş peşe bu yenilgi alınıyor ama Peygamberimiz sonra buyuruyor ki yarın öyle bir kimseyi göndereceğim ki o Allah'ı ve Resulü'nü sever ve Allah ve Resulü onu sever. O kaçmaz gerisin geriye. O fethetmeden geri dönmez. Yani geceden buyurmuş bekliyorlar. Sabah erken acaba peygamber kimi görevlendirecek? Peygamber buyuruyor. Ali nerede? Ali hastadır. Gözleri görmüyor aslında. Getirin bana dedi Ali'yi ve getiriyor peygamberimiz mübarek ağzının suyuyla İmam Ali Aleyhisselam'ın hasta olan gözüne sürüyor ve göz tekrar anında iyileşiyor ve gidiyor ve fethederek geliyor. O Hayber'in o şanlı Hayber hadisesindeki kale o kapıyı tek başına koparıyor ve açıyor ve oradaki Yahudilerin kazmış olduğu çukur, handek üzerine koyuyor, ordunun geçişini sağlıyor ve buyuruyor ki مَا قَلْعَةُ بَعْضَ خَيْدَرٍ بِقُوَّتٍ جِسْمَانِيَّ بَلْ بِقُوَّتٍ رَبَّانِيَّ Hayber kapısını koparmak ki o koskoca kale kapısı, onlarca kişinin hareket ettiremediği kapıyı, o demir kapıyı ben cismani bir güçle koparmadım, olamaz, cismani gücüm değil. Rabbani gücüyle kopardım, yani Allah'ın özel gücüyle, mucizeyle ki kopardım demek istiyorum. Bunlar yani her yere baksak, İmam Ali Aleyhisselam'dan fazilet erdemin zirvelerini görmekteyiz. Ya Peygamberimiz camiye açılan bütün kapıları kapattırıyor İmam Ali Aleyhisselam'ın kapısı hariç. İtiraz ediyorlar, dedikoduya çıkarıyorlar ki bu da yine damadını filanını kolluyor gibisine. Peygamberimiz üzülerek camiye geliyor, hutbe okuyor. مَا سَدَدْتُ اَبْوَابَكُمْ وَمَا فَتَحْتُ بَابَ عَلَيْهِمْ بِاَمْرِي Ben sizin kapınızı kendi görüşümle, kendi nazarıma göre kapadıp da halinin kapısını kendi nazarımla açmadım. Emredildi Rabbim tarafından sizin kapıların kapanmasına ve halinin kapısının açık bırakılmasına. Ben Rabbimin emrini icra ettim. Şimdi bu da yine yani Ali'nin kapısını açık bırakmak, diğer kapıları kapatmak ne demektir? Ya insafla bakalım yani. Yani camiye açılan kapı Ali'nin kapısı. Yani Allah'ın evini açılan kapı Ali'nin kapısı. Başka kapılar kapalıdır bu. Bu Allah'a giden yolda. Peki bu imamet değil de nedir yani? Nasıl anlayacağız? Bilmiyorum. İnsanlar nasıl bakıyorlar, nasıl değerlendiriyorlar? Bunları bile bile nasıl anlamıyorlar? Bu hidayet kapısı budur, Allah'a giden kapı budur. Anlamıyorlar peygamberden sonra. İnsan çok, bilmiyorum yani peygamberi görüp de anlamayanlar olduğu gibi demek ki olabilir ki İmam Ali Aleyhisselam'ı görüp de anlamayanlar olabilirmiş. Evet. Ekseruhum la ya'kulun Kur'an-ı Kerim diyor. Çoğunluk anlamaz, adrak etmez. Çoğunluk hidayet üzere olmaz. Ekseruhum müşrikun, çoğunluğu şirk koşar. Allah istemez çoğunluk, azınlık işte. Evet, velhasıl sözün özeti. Fazilet deyince alidir. Madem imamet deyince ne olar? Fazilet olur, başka bir şey olur mu ki? O zaman alidir imam, başka kimse değil. Allah tebareke ve teala bizi onun imametini anlamayı, ona tabi olmayı inşallah bütün benliğimizle bizlere nasip eylesin. Efzaliyeti İmam Ali aleyhisselam. Berteri-i mutlaki İmam Ali aleyhisselam ve tamamı ashab-ı peygamber sallallahu aleyhi ve aleyh çinan aşkares ki İmam Ali aleyhisselamın üstünlüğü bütün peygamberin bütün sahabesine o kadar açık ve net ortadadır ki hatta bisyar az danışmendan ehli sünnet az itiraf be on huddari neverziden hatta ehli sünnetin birçok bilginleri bunu itiraf etmekten sakınmamışlar, itiraf etmişlerdir. Ancak itiraf fazilet sahibi olduğunu itiraf etmekle birlikte demişler ki imamette afzaliyet şart değil. Berpayı berk-i rivayeti nebevi Fezail Ali İmam Ali Aleyhisselam oncinan firavan az ki İmam Ali Aleyhisselam yani peygamberin hadislerine göre İmam Ali Aleyhisselam faziletleri o kadar fazladır ki ve şumariş der ne yayet bunun İmam Ali Aleyhisselam faziletlerini saymakla bitirilemez. Bir terdid hatta irayı fihristi fuşurdi ezin fezail. Şüphesiz diyor ki hatta bu faziletlerin sadece fihristini sıralamakla saymak niyazmendi nigarişe mektubi bulendez. Uzun bir yazı yazma, uzun bir kitap yazmayı gerektirir. Onun için der inca ve der haddi yek işare-i kotah mitevan gov. Burada bu makamın gereğince ve sadece bir işaret haddinde, sınırında söylenmesi gereken şudur ki, şu söylenebilir ki, İmam Ali Aleyhisselam bir şehadeti kat'i tarih, İmam Ali Aleyhisselam tarihin kesin tanıklığıyla kanunu hemeyi fezaili insani, bütün insanlık erdemlerinin merkezi ve usari-i ehlak ve insaniyet es ve ahlak, güce ahlakın ve insanlığın o çekirdeği veyahut da o özüdür, usaresi. Usare her şeyin özü o. Arz edeyim ki mesela üzüm suyuna esirdin, yani o şeyin öz hakikati, o kaş kışlığını, o kabuklarını o attıkta o öz içidir, yani hakikatin içerisi. Uba takva terin, zahid terin, şuca terin, sahabetmen terin, o eshabın en takvalisi, en cesaretlisi, en cömerdi ve en bilgesidir. Eshab-ı Resulü Huda sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu böyledir. Ve in berteri çinan aşkares ki hatta düşmenan beyniz ez etiraf be on serbaz nezedendi. Ve bu o kadar belirgindi ki bu boyuttaki üstünlüğü, düşmanları mesela Muaviye gibi insanlar bile onu itiraf ediyorlar ama itirafa rağmen savaşıyorlar. Elave der in ba teveccüh bir rivayet-i mutlak. Buna ilaveten diyor, özellikle İmam Ali Aleyhisselam'ın bir başka boyutu da var ki ilmi ledünni, yani Allah katından verilen ilme sahip. Ve men indehu ilmul kitab, o Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yani kefa billahi şehiden, Allah'ın tanıklığı ve o ilmül kitab, kitap ilmine sahip olan kimsenin tanıklığı benim için yeter diye bir ayet-i kerime var. İlmül kitab, kitap ilminin sahibi kimdir diye Peygamberimiz buyurmuş ki ilmül kitabın, bu kitap ilminin sahibi Ali'dir diye İmam Ali Aleyhisselam'dır. Yani ilmi ledunniye sahipti, yani ilahi ilme sahip, ilahi ilme sahip olan bir kimsedir ki bizi Allah'a götürdük rehberliğe layıktır. Elva ber'in batemeccüb bir rivayet-i muteber ve şevaid-i tarihi firavar. Muteber rivayetlere ve tarihi kanıtlara, muteber tarihi, çokça tarihi tanıklar gereğince bunlara teveccüh ettiğimizde İmam Ali Aleyhisselam ez ulumu ledunni ve danışı ferabeşeri ve bu siyar gusterde berhurdar buda es. İmam Ali Aleyhisselam ilmü ledünniye, beşer üstü bir ilimde çok fazlaca geniş bir bilgiye sahibiydi. Bu hadisler bunu bize açıklıyor ve keza tarihi tanıklar buna şahittir. Tarihteki birçok olaylar bunu göstermişti ki İmam Ali Aleyhisselam'ın bu ilmi boyutu. Berin esas İmam Ali Aleyhisselam el-Oberun ki imamet eşler Kur'an ve rivayet nebevi beyan geldiğini diyor. Buna göre İmam Ali Aleyhisselam'ın imam olduğu, imameti Kur'an-ı Kerim ve hadislerde beyan edilmesine ilaveten şerait imamet hemçün ismet, efzeliyet ve ilm-i hudadadi es ki İmam Ali Aleyhisselam da imametin şartları, masumiyet, üstünlük ve Allah Allah tarafından verilen ilim gibi bunlara İmam Ali Aleyhisselam sahip idi. Yani bunlar da İmam Ali Aleyhisselam'ın imametinin delilleridir. Ve bir delili yeganegi derhin olsa ve çünkü bu vasıflarda tek şahs idi diye tenha şahsi şahisti berayi canişini bilafesti Resulü Huda beşimar müeyyed İmam Ali Aleyhisselam, çünkü bu boyutlarda zamanının tek ferdiydi. Feridi, asrıydı, asrının tek yegane şahsiyetidir. Dolayısıyla peygamberden sonra bilafas peygamberin yerinde hidayetçi olmak onun hakkıydı. Bu makama layık olan kimse oydu. Bu bölümü takriben bitirmiş olduk. Şimdi bu bölümdeki dersin özetleri. Özet olarak
geçelim
hocam. Geçelim diyoruz. Tamam, buraya geçelim. Bilahare burada gördük yani. Arz edeyim ki bu bölümde evvelen Şia'nın imamet anlayışı, sonra İmam Aleyhisselam'ın imamet delilleri, bunları görmüş olduk yani. Şimdi gelelim İmam Ali'den, İmam Ali Aleyhisselam'dan sonraki döneme. Ki İmam Ali Aleyhisselam'dan sonra bizim itikadımız budur ki, arz edeyim ki İmam Ali Aleyhisselam'ın 11 evladı ve onun yerinde imamdırlar 11 tanesi sırasıyla ve şimdi de İmam Mehdi Aleyhisselam zamanın imamıdır. Duyuruyorlar ki elbette bu konuda yani Şia'nın o asıl doğru kolu 12 imam inancına sahip olan koludur ki biz bu inancı imamiye olarak ya istişari olarak bu inançtayız. Ancak ne var ki bu konuda yani İmam Ali Aleyhisselam'ın bila fesl imametini veya en azından imamete layıklığını kabul edip de Şialık unvanını, Şiaullah lakabını almaya sahip olanların tamamı bu şekilde olmamıştır. Burada da bölünmeler yaşanmıştır. Dolayısıyla Şia içerisinde tali kollar ortaya çıkmış. Bu tali kollardan barizleri en önemli üç tane kol var. Birisi Kisaniye, birisi Zeydiye, bir diğeri de İsmailiye. Bu üç tane kol Şia içerisinde ortaya çıkan tali kollar. Elbette Şia niçin arz edeyim ki yani 12 imam inancı Şia bu inançta peygamberin buyruklarına yani peygamberimizin kendisinden sonraki halifelerin, imamların 12 olduğuna dair beyanına ve peygamberin o asıl beyanlarına ulaşıp da itikad eden kimseler olmuştur. Bugün ister Şia ve ister Ehl-i Sünnet'in kaynaklarında şu hadis var, 12 imam hadisi yine mutevatir olarak vardır. Yani bu konuda yine tereddüt söz konusu değil. Hem Şia kaynaklarında var ki Peygamberimiz buyurmuş ki benden sonra benim halifelerim 12 tanedir. Hem de Ehl-i Sünnet'te mutevatir olarak Peygamberin buyurduğu ki benden sonra benim halifelerim 12 kişidir. Bu rivayet onlarda var ve bunların tamamı Kureyş soyundandır veyahut da bunların tamamı Fatime soyundandır, evlatlarındandır. Yani İmam Ali Aleyhisselam Kureyş soyundan demesi İmam Ali Aleyhisselam içermesinden veyahut da geri kalanları Fatime evlatları demesi İmam Ali Aleyhisselam'dan sonra 11 evladına işaret. Dolayısıyla bu 12 imam hadisi, 12 halife hadisi hem Şia'da var hem de Ehl-i Sünnet'te. Ama ne var ki biz biliyoruz ki Peygamberden sonra İmam Ali Aleyhisselam'ın kapısını bağladıktan sonra İmam Ali Aleyhisselam'ın birinci halife olarak devre dışı bırakıldıktan sonra bu ele geçirilen iktidarı kaybetmemek namına tedbirler alınmaya başlandı. Bunun başındaki tedbirlerden birisi peygamberin hadislerinin yok edilmesi, anlatılmasının ve kaydedilmesinin yasaklanmasıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de her ne kadar Ehl-i Beyt'e imametine işaret var ise şimdiye kadar okuduk Tetir ayeti gibi ve benzerleri Kurba ayeti falan gibi okuyacağız bayağı bir kısmını. Bunlar umum ifadelerdir. Yani Ehl-i Beyt genel bir ifadeyle ifade edilir ve bunun detayına geçilmiyor. Hala niçin geçmemiş Kur'an-ı Kerim bunun detayına? Bunun hikmeti var. Bu hikmetinin Allah'ın elindedir bilahare. Rabbimiz böyle uygun bulmuş ki burada genel bir çerçevede bunu bu imametin merkeziyetinin Ehl-i Beyt olduğunu vurgulasın ve birinci imama da işaretler olsun gene isim verilmeksizin ama bu Ehl-i Beyt'in detayı Kur'an-ı Kerim'de yer almasın. Bunun bir takım hikmetleri var, Allah hikmetleri kendi yerinde. Bunun detayı, tefsiri açıklanışı Peygamberimizin buyruklarında ortaya çıkmıştır. Peygamberimiz bu konuyla ilgili ayetleri açıklarken bunun detayını açıklamış. Örneğin ulul emr etiullah ve etiur resul ve ulul emr minkum, Allah'a, Resuluna ve sizden emir sahiplerine itaat edin ayeti tefsir edilirken ulul emr'den maksadın İmam Ali aleyhisselam ve onun soyundan gelen imamlar olduğu mesela peygamberin hadisinde açıklanmış, hatta isimleriyle bunlar belirlenmiş. Ve birçok bu konudaki şeyler, mesela ayetler, kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil münker. İnsanlara çıkan en hayırlı ümmetsizsiniz. Bu ayet mesela en hayırlı ümmet, peygamber buyurmuş bu en hayırlı ümmet ben ve benim ehli beytimdir. Açıklamış bunları kimler olduğunu. Arz edeyim ki millete ebikum İbrahim hum ve semmakum muslimin. Siz babanız İbrahim'in dininde, babanız sizi ilk baştan Müslüman olarak adlandırdı min kabl. Peygamber buyurmuş ki bizim babamız İbrahim bizlerden bahsetti. Yani onun soyundan İsmail'den gelecek son peygamber ve ben ve benim ehli beytimden. Bu gibi ayetlerde peygamber detayı ümmete açıklamıştır. Dolayısıyla hatta İmam Ali aleyhisselamın o yazmış olduğu mushafte peygamberin bu açıklamaları tümüyle bu gibi bu ilgili ayetlerde yer almıştır. Hem ehl-i beytin detayı açıklanmıştı orada, kimlerdir bunlar? İmam Ali aleyhisselam not düşmüştü orada ayetlerin tefsirinde. Hem de ehl-i beytin düşmanlığını yapacak kimseler veya hatta münafıklar, onlarla ilgili peygamberin açıklamaları ilgili ayetlerde yer almıştı. Dolayısıyla peygamberden sonra İmam Ali aleyhisselamın mushafının reddedilişinin en bariz gerekçesi İşte bu detayın orada olmasıydı. Yani ayetlerin yerli yerine oturtmasıydı. Tesrih olarak tam manası tefsir edilmesiydi. Reddettiler İmam Ali Aleyhisselam'ın bu tefsirini, mushafını. Kur'an-ı Kerim'in sadece öz metni yazıldı bu sefer. Ama şimdi milletin, o zamandaki insanların yazmış olduğu peygamberin sözleri vardır. Zihinlerde ezberlenen sözler vardı. Şimdi peygamberin o birinci sözü, yani peygamber ehl-i beyt dışlanınca, hatta bu dışlamaya peygamberin o son hastalığından itibaren başlanınca, peygamber sayıklıyor deyip de peygamberi üzülünce, oradan itibaren başlayınca, bu sefer bu elde edilen iktidarın korunması gerekiyor. Korunması da ancak peygamberin bu detayına ki biz peygamberi konuşturmadık sağlığında konuşmuş olduğu diğerler sözlerinde unutturulması gerekir. Bu yüzden mücadele başladı o dönemden itibaren. Bir kere peygamberin hadisleri yakıldı, yazılı olanlar. Birinci halife yaktı, ikinci halife yaktı, üçüncü halife döneminde keza. Ve bir de fakat yakmakla kalınmadı. Belki yasak getirildi konuşmaya bile. Peygamberin hadisini söylemek, peygamber şöyle yaptı demek, öyle konuştu demek, bunu anlattı demek yasak olmuştu o zaman. Bunu söyleyen ceza alırdı mesela. Yani maddi ceza alırdı ve az edeyim ki haklarını yitirme cezası alırdı ve bir şekilde tenbih cezası alırdı. Kırpaçlanmalar olurdu ve cezalandırmalar. Dolayısıyla bunlar peygamberin bu 12 halife hadisinde peygamber bu kendi halifelerini birer birer tanıtmasına rağmen bu tam manasıyla hem ashabın tamamı içerisinde yayılamadı hem de özellikle ashabtan sonra tabiinde bu konularda artık teşviş oldu, karışmalar meydana geldi. Hala özellikle peygamberin o açıklamalarıyla mücadele namına bir uydurma mekanizması da, yalan mekanizması da devreye girildi, devreye sokuldu. peygamberin diline yalan sözlerle bağlanarak kafalar tamamıyla karıştırıldı. İşte bu yüzdendir ki bakıyoruz ki bir yere kadar hidayete gelenler bir yerde hala hem bu gerekçeler hem de diğer gerekçeler, yani nefsani gerekçeler bilahare aynı imtihan devam ediyor her asır, her dönemde. İmamı mesela birinci imamı tanıyor, ikinci imamda bakıyorsun ki imtihandan çıkamıyor. Olmuştu ki mesela imamlarımızın yanında olan eshabından, imamdan sonra adam bakmış görmüş ki eğer bir sonraki imama itiraf eder ise bir takım imtiyazlar elindeydi, bunları kaybedecek. İtiraf etmekten sakınmıştır. Aynı bahaneler, dünya hırsı ve plan gibi şeyler böyle sapmalara meydan vermiştir. Şeytan bir ara mücadele ediyor. Bu yüzden bakıyoruz ki diyor ki Ehl-i Beyt'in imametini kabul edenler içerisinde ihtilaf, sapmalar da olmuştur, olmamış değil. Birinci Kisaniye ekolu mesela söz konusudur. Kisaniye ekolu o kimselerdir ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra Muhammed-i Hanefiye'nin imametini kabullendiler. Dediler ki İmam Hüseyin Aleyhisselam şehit olduktan sonra onun yerinde imam Muhammed-i Hanefiye'de o diğer kardeşi, küçük kardeşleri Hanefiye'den olan kardeşleri Muhammed'dir. Bunlar arz edeyim ki bir grup oluşturdular, bir sapma akolu meydana getirdiler. Bu hastalıktan kurtulanlar mesela İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'dan sonra oğlu Zeyd'de sapma meydana geldi. Oğlu Zeyd, İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'ın oğlu Zeyd mücadeleci bir insandı. Biraz da Emevilerin zulmüne o onlara şey karşı koymak niyetindeydi. Kıyam edince asıl o kendisi böyle bir iddia sahibi değildi. Ama arz edeyim ki çevresinde olanlar onun kıyamını bahane ederek onun imametini, onun ekolunu geliştirdiler İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'a karşı. Dolayısıyla Zeydiye ekolu ortaya çıktı. Ve Zeydiye ekolu bugün de varlığını sürdürmektedir. Yemen'de Zeydiye mezhebi mevcuttur. Zeydiyeler hatta daha sonra İmam Ali Aleyhisselam'ın bunların içerisinde de yine bölünmeler meydana geldi. Bir kısmı hatta İmam Ali Aleyhisselam'ın afzeliyetini kabul etmekle birlikte hilafette diğerlerini meşru görmeye başladılar. Yani dediler ki evet İmam Ali Aleyhisselam afzeldi ama diğer halifeler de meşru halifelerdir gibi itikada sahip oldular. Ve dolayısıyla fıkıhta Hanefi fıkıhı gibi bir fıkha sahip oldular. Yani Şia Ehl-i Beyt imamlarının izinden yürümeyince İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'ın havzesinden ilim almayınca bu sefer başka kimselerin havzelerine kaydılar. Dolayısıyla fıkıhta takriben Hanefi mezhebi gibi bir mezhep sahibi oldular.
Hocam Zeydiler mi böyle oldu?
Tabii tabii Zeydiler.
Bir de hocam şey soracağım. Kisaniye
ve
Kibre'de dedik yani Muhammed Hanefi'ye.
Evet.
Bunu kendisi yani reddetti mi insanlar açık olarak Muhammed Hanefi'yi?
Tabii Muhammed Hanefi'nin ilk başta bir önderlik hevesi olduğunu arz edeyim ki hissediyoruz ki o da yani kendisini bir şekilde İmam Hüseyin'den sonra bir önder olarak o toplumda kabullendirmek bir şeyine, hevesine girdiğini tarihten şey diyoruz, yani belgeler bunu gösteriyor. Ancak İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam onun kendisiyle Mekke'de, Kabe'de bir mübahele veyahut da Kabe'yi şahitliğe çağırma olayı var. Yani sen ki istiyorsun diyesin ki ben kardeşim Hüseyin'den, İmam Hüseyin'den sonra sizin önderinizim, ey Şia bana gelin, gel bunu Kabe'de Allah'tan yani Kabe'ye sunalım bu imamet meselesini. Kabe'deki o tarikatı, ben olay tam zihnimde değil mi? Kabe'de mübahile olayları vardır. Sahiden mübahile veya benzer bir olay. Orada İmam Muhammed-i Hanefi'ye Kabe'deki o mucizeyi görünce geri adım attığı söz konusudur.
Hocam, buradaki kütüphanedeki kitaplardan bir tanesinde bunun bu şekilde olmadığını, Muhammed Hanefi'nin hiçbir böyle bir iddiada bulunmadığını, başka birinin yani Muhammed Hanefi'ye böyle bir şey isnat ettiği için Kabe'de böyle bir
Bilmiyorum olayın detayını ben araştırmamışım ama dediğim gibi böyle bir hadis mevcuttur. Ama bu olay tam detayı nedir? Bunu araştırmamız lazım. Yani böyle bir şey zihnimde var. Görmüşüm önceden bir şeyde ki İmam Zeynep Aleyhisselam'dan Kabe'de bu konuyu, imamet meselesini gündeme getirmiş İmam Zeynep Aleyhisselam kendisine ve orada davet etmiş yani o rivayetin esasınca. O da mucizeyi gördükten sonra İmam Zeynep Aleyhisselam'a teslim olmuş. Ama velhasıl böyle bir şey, ekol o zaman oluştu. Bu ekol yani İmam Zeynep Aleyhisselam döneminde Muhammed Hanefiye'nin etrafında toparlanan bir ekol oluştu. Bunlara kisaniye denildi. Ve daha sonra bunlar varlıklarını devam ettirdiler bazı imamların döneminde. Şimdi o anda kaybolmuş. Yani diğer zamanıyla bunlar hak, bunlara sunuldu, bunlar eridiler, kayboldular ama tabii o dönemde bir ekol ortaya çıkmış oldu. Ama kaybolmayan ekol olarak varlığını sürdüren, yani daha sonra kendilerine kanıtlar sunulmasına rağmen veyahut da sunulma imkanı bulunmayıp da varlığını sürdüren ekol, iki tane ekol devam etmiştir. Birisi Zeydiye, biri de İsmailiye. Bu asırda da Zeydiye ekolu ve İsmailiye ekolu devam ediyor. İsmailiye ekolu da İmam Sadık Aleyhisselam'dan sonra oğlu İsmail'in imametini kabul edenlerdir ki İsmail çok takvalı bir genciydi, imam yani çok muhterem bir şahsiyetiymiş. Ki hatta o takvası ve o manevi boyutuyla insanlar İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın da büyük oğlu olması hasebiyle böyle bakırlardı ki bu olacak yani İmam Sadık Aleyhisselam'dan sonra imam böyle görülüyordu yani. Dolayısıyla bu ortam sanki var idi bu şekilde. Ama Allah Teala'nın iradesi onun imametine olmamıştır. O İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın hayatında vefat etmiştir. İmam Sadık Aleyhisselam da sanki birileri bir şekilde bu yanılgıya kapılacaklar diye onun bizatihi göstermiş, bak vefat etmiştir, budur benim oğlum, ben defnediyorum. Buna rağmen şeytanın ihvalarıyla bir grup oluşmuştur. Yani batini inanışta olanlar, batinidiler bunlar daha çok. Yani İslam'ın zahiri değil, İslam'ın batini boyutunda bunlar yorumları şey olmuş, İslam'ın zahiri, zevai takımı bunlar şey etmişler, her şeyi batiniciye yorumlamışlar. Hatta bugün Şia ekolu içerisinde, yani Şia müçtehitleri içerisinde İsmailiye mezhebinin İslam çerçevesi dahilinde bir mezhep olduğunu kabul etmiyor Şia uleması. İsmailiye'yi İslam dışına çıkan gulat hükmünde görüyor bu. Yani Şia içerisinde gulatlar var mesela. Gulub eden imametin, imamların faziletinde ilahlığa doğru onları götüren kimseler, o bunları Şia müçtehitleri fetva olarak bunları kafir olarak görüyorlar. Bu kafir şeyinde değerlendirilen ekollardan birisi de İsmailiye ekoludur ki. Dolayısıyla İsmailiye'yi Şia'nın bu asıl kolu olan o İsnaşeriye ekolu bunu İslam çerçevesinde değerlendirmiyorlar. İslam'dan sapmış bir ekol olarak görüyorlar.
Hocam o zaman bu mezhepleri Şia'nın kolu diyemeyiz.
Ama yani oraya kadar Şia ile beraber gelmişler ya İmam Sadık Aleyhisselam'a kadar. O açıdan artık bunları Şia'ya mal etmişler. Yani Şia'nın bir kolu sayılmaz aslında. İslam'ın dışına çıkıyor aslında bu kolu. Yani Şia bunu böyle görüyor. Ama ta oraya kadar İmam Sadık Aleyhisselam'a kadar gelip de yani zahirde gelmeleri ama sonra kendilerini batinlikte aşırılığa gidip de İslam'ın zahirini inkar etmeleri bunları artık İslam dışına itmiştir efendim.
Hocam, evet. Bu Fatiha'da Kur'an'da
Sabahan da
İsmail olduğunu.
He tabii bunlar o akıldan
bunlar yani. Yani o zamanlar da mı bunları?
Bunlar yani bunlar eskiden beri bir sapma bunlarda var idi yani. Bunlar bu batinicilik vardı. Fatimi devletleri mesela diyelim ki hatta bunlar İsmailidirler. Bunlar İsmaili ekolundan gelenlerdir. Dolayısıyla bunu Şia bunları o batinicilikte aşırıya gitmeyi, İslam'ın zahirini inkara götürmeyi, mesela namazı, orucu, zekatı, haccı bunları hepsini zahirini inkar ediyor. Bunları hepsi batine çeviriyor. Bir batine anlam veriyor. Dolayısıyla bu şekilde İslam'ın zeruriyatını inkar etmeleri hasebiyle Şia bunları İslam dışı çıkan bir ekol olarak görmüştür.
Evet, bu ekol işte Şia'da bu ekollar meydana gelmiştir. İnşallah bir sonraki bahsede, yani bir sonraki derste bunun metinden bezi okuram. Sallallahu aleyhi ve sellem.